Var gördüğünüz gibi. Şimdi bu geçen haftayı saymazsak ya da geçen haftayı sayarsak dördüncü çalışma. Yani 3-4 çalışma yapıp konuya girecektik. 3-4 çalışmanın amacı şeydi. Temel bir giriş, felsefeye giriş yapmak ve tüze felsefesinin şeyi için, kendisi için bir zemin hazırlamak. Çünkü kafalarımız hazır değil. Yani normal kafalarımızda, normal düşünce sistemimizde, alışkanlıklarımızda ve hatta başka bilimlerde kullandığımız düşünce etkinliği ile felsefe yapma şeyimiz yok, olanağımız yok. Neden? Çünkü o normal düşünme, sıradan düşünme düzleminde kavramları kullanmamıza rağmen kavramsal düşünme yapmıyoruz bir bakıma. Tasarımsal ve dışsal bağlantılara dayanan şeyler yapıyoruz, düşünceler yapıyoruz. Öyle bir düşünme tarzımız var ve o tarzda felsefe yapılmıyor. O tarzda felsefe yapmaya kalktığımız zaman felsefeyi yanlış anlıyoruz. Yani felsefe de herhangi bir kavram kavram olarak alınıyor. Şimdi bu 15 yeni katılan, ilk kez katılan arkadaşın aslında önemli bir şey. Yani eğer size ulaşabilirsem gerçekten hem yani iyi bir yöntem kullanmış olduğum ortaya çıkacak hem de siz hepimiz kâr çıkacağız bu işten. Yani buraya dikkat edin. Felsefenin normal ya da felsefi olmayan düşünce düzleminden ayrımı. Bunu kavrarsanız felsefe açılmaya başlayacak. Kolay değil. Yani kolay olduğunu söylemiyoruz. Ama bu geçişi yapabilmek en kritik nokta. Yani şu bizi kısa. Şimdi onun içinde bu şeylerde malzeme var, yani gereç var bu sayfalarda. Ve onlardan işinize yarayacak olanlar şunlar. Doğa ve tin diye. Aslında yani bu çalışma için mantık bilimi temel olarak gerekiyor ama biz tabii mantık bilimini böyle bir temeli... Yani bu önemli. Şimdi geometriye girdiğiniz zaman uzay ve zaman kavramlarınız olmalı değil mi? Uzay ve zaman kavramı olmadan geometri yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Bir temel gerekiyor, bir altyapı gerekiyor. Bu tüze felsefesinin altyapısı da tabii ki mantık bilimi, kavram bilimi, usul bilimi diyebiliriz ve olmadan tüze felsefesi yapmak benzeyecek. Tüze felsefesini biraz önce kurtulmaya çalışmamız gerektiğini söylediğim, kurtulmamız gerektiğini söylediğim düzleme indirmeye benzeyecek. Şimdi o düzlemle, yani normal bilinçle felsefi bilinç düzlemlerinin arasındaki ayrım nedir? Onu düşünmeye çalışalım. Hiç ayrım yok değil. Var. Yani felsefe o yüzden doğal bilince gelir. Bazen eksantrik gelir, tuhaf gelir falan. Ama o tuhaflıklar olabilir. Kötü felsefelerden geliyor olabilir. Felsefenin içinde de şeyler var. Alanının kendi içinde de şeyler var. İnsan yapısı olduğuna göre bu. Oraya da bir takım türlülükler, ayrılıklar falan yansıyacak. Şimdi felsefi düşüncenin felsefi olmayan düşünceden ayrımı. Geçen hafta bu soyutlama konusunu konuşmuştuk ve bunun zor olduğunu söyledi bazı arkadaşlar. Yakındılar. Yani bir kavramı aldığımız zaman o kavramı sadece kendisi olarak düşüneceğiz ve ona herhangi bir eklenti bağlantı yapmayacağız. Yani özgürlük kavramını düşünüyorsunuz ya da istenç kavramını ya da kuvvet kavramını ya da uzay kavramını onu o şekilde kendisi olarak düşündüğünüz zaman ona soyutlama yapma diyoruz. Çünkü başka hiçbir şey düşünmüyoruz ve kavramı soyut olarak düşünüyoruz. Bu açık mı? Yani bu zor bir şey değil. Bir bakıma zor olabilir. Çünkü uzay dendiği zaman insan hep belli bir uzayı düşünmek isteyebilir. Ya da zaman dendiği zaman belli bir zamanı, yani şu saati, şu günü, şu tarihi falan. Bunu yapmayacağız. Bunun için zorluğu de yalınlığında yatıyor. Yani ona başka bir şey yüklemeyeceğiz. Bu kolay yapılıyor mu? Soyut düşünce bu.
Soru sormak için de
soru her zaman sorabilirsiniz. Yani tabii herhangi bir şekilde, yani şimdiye kadar sorulmalıydı bile aslında. Her zaman sorabilirsiniz. Soru ilgiliyse alıp bir şey yaparız, katarız, devam ederiz. İlgisizse sonra erteleriz falan. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Soru, evet.
Ben bir soru sorabilir miyim?
Evet.
Bu epistemoloji ve ontoloji ile ilgili bir soru sorabilir miyim?
Şimdi bu şeyin konuşmanın yani şu andaki akışımızı bozmadan ona uygun olmasına dikkat edelim. Bozabilirsiniz. Yani hiçbir şey değil. Herkesin kısıtlamasını herkes kendi kısıtlamasını yapmakla yükümlü. Ama mümkün olduğu kadar şey olsun. Yani çünkü özellikle de yeni arkadaşlarımız çok ve şey olmaz. Yani kafa onlara yardımcı olsun. Evet.
Platon'da bilgi kuramında epistemoloji ve ontoloji ile ilgili bir konu açıldı da siz şöyle bir çözümleme yapmışsınız. Demişsiniz ki bilgi
orada.
Varlık bilimi, ontolojiyi ayrı düşünebilir miyiz? Ve daha sonra şu kararlar ayrı düşünebiliriz. Bunu biraz açabilir miyiz?
Şimdi ona geleceğiz ama bu gerçekten bizi şu anda en başta soyut kavram konusundaydık ve oradan oraya hemen sıçramayalım ama oraya doğru geleceğimizi göreceksin. Çünkü soyut kavram dediğimiz zaman bu kavram bizim düşüncemizde olan bir şey değil mi? Ya buna dikkat edin. Düşündüğüm her şey benim bilincimdedir. Öyle mi?
Hayır.
Düşündüğüm her şey benim bilincimdedir.
Evet.
Şimdi o zaman eğer düşündüğüm her şey benim bilincimde değilse, bilincim olmayan bir şey dışarıdadır diyeceğiz. Değil mi? Ama burada bir şey var, semantik sorun var. Söylediğim şey farklı anlaşılıyor. Yani düşündüğüm şey dediğim zaman aslında zaten o düşünceden, yani benim bilincimde olan düşünceden söz ediyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Hayır, ben sana soruyorum. Biraz bir ses falan da çıkardın. Yani şu an seninle konuşuyorum ve bu açıklamalarım sana yönelikti.
Hayır, anlamadım. Bir daha tekrar edelim.
Düşündüğüm her şey bilincimdedir. Ve buna sen bir şey ver, reaksiyon göster.
Yani özgür bir iradeniz olduğunu mu söylemek istiyorsunuz şu an?
Hayır, iradeye falan gelmedik. Yani daha şu an şeydeyiz. Düşündüğümüz şeyler bilincimizdedir. Bunu düşünmeye çalışıyoruz.
Eğer bencilseniz, sizin de tabii ki eğer bencil değilseniz, Allah kavramı içerisinde düşündüğünüz her şey, zaten her şeye aittir. Siz sadece düşünce alırsınız,
evet.
Sizin yaparsınız ve sözleştirirsiniz. Bu kadar basit. Yoksa o düşünce zaten orada bulunmaktadır.
Nerede bulunmaktadır?
Havada, uzayda.
Ayrı bir şey yok.
He?
Hayır, öyle bir şey olmaz.
Siz sadece insan olarak düşünceyi tetikleyen bir organik maddesinizdir. Başka hiçbir şey değilsinizdir.
Düşünce tetiklenmeyi bekleyen bir şey.
Evet.
Nerede bekliyor? Nerede bekliyor? Yani ben şimdi düşünceyi bilincimde götürüyorum ve düşüncelerimi izleyebiliyorum. Senin düşüncelerini izleyebiliyorum. Yani olay bilincimde cereyan ediyor.
Evet.
Tetiklemeyi nasıl yapıyorum? Tetikleme var olan bir şey. Şimdi iradeye falan girmedik. Yani iyi dinlemiyorsun. O yüzden aslında iyi dinlemeni tavsiye ediyorum sana. Allah'tan, istençten, iradeden falan böyle bağlantısız olarak söz ediyorsun. Bunları bağlantılamamız gerekiyor.
İzninizle ben tuvalete kurumak gelebilir miyim?
Sen bilirsin. Yalnız ben senden bir şey rica edeceğim. Geldiğin zaman tuhaf davranma. Öyle şeyler, kıkırdamalar falan çıkarma. O zaman eğer kıkırdama çıkaracaksan ceketini al öyle git, bir daha dönme.
Peki efendim, nasıl isterseniz. Kıkırdamayacağım, döndüğüm zaman. Yeter mi?
Çıkar mısın? Çıkar mısın? Burası medeni ve sağlıklı insanların yeri. Bir daha buraya gelmeni de istemiyorum.
Peki efendim. Özür dilerim. Eğer sizleri kırdıysam.
Yanlış yere gelmiş.
Çok özür dilerim. Pardon. Bu arada tuvalet nerede?
Git dışarıya. Yani bunu şey yapamayız. Kusura bakmayın. Engelleyemeyiz. Buraya yani. Arada bir böyle şey oluyor.
Tekrar
evet. Evet, tekrar konuya dönelim. Şimdi.
Düşüncemde olan her şeydi. Düşüncemin her şeydi.
Evet, bu soyut düşünceyi ve kavramsal düşünceyi onu anlamaya çalışıyorduk. Yani orada şey, koptu bu arkadaşımız ve sonra şimdi o soru şey bir soru, ileri bir soru. Şey biraz çekeyim de.
Sanırım şöyle bir şey.
Düşündüğümüz her şey bilincimizdedir.
Evet.
Evet. Yani.
Bilincimizdedir.
Burada şeyde o kaçırdığı şey, yani düşündüğüm her şey zaten düşünce olduğuna göre öznel bir şey. Bu demek istenen şey bu. Yoksa karşımdaki nesneler benim bilincimdedir gibi bir fiziksel anlamda öyle bir şey, o öyle bir şey anladı muhtemelen ve şaşırdı onu.
Evet. Düşündüğümüz her şey bilincimizde olmayabilir.
Evet. Bilinçaltını düşünür müyüz?
Yani bilinçaltını bilinçsiz.
Evet. Düşünemeyiz. Ama bilincimizde diyor Freud. Yani düşünmediğimiz için, o anımsamadığımız için onun yok olduğunu söyleyemeyiz diyor. Var ama şey değil. Bilinçte değil ve bilince geldiği zaman problem yaratıyor. Onun orada kalması bir bakıma şey, daha ekonomik oluyor. Ama orada kaldığı zaman da pasif değil. Yani şimdi bu şey, soyut düşünce, esas şeyimiz buydu, zorluğumuz buydu. Bir kavramı soyut olarak düşünmek demek, onu başka bir şeye çevirmeden salt kendisi olarak düşünmek demek. Yani insan kavramını düşündüğümüz zaman insanı düşüneceğiz. Beni ya da bir başka insanı belirli bir şeyi değil. Şunu...
Müzikli sanıları maalesef söylüyor.
Şimdi... Evet, kavram... Sadece kavramı düşünmek ve şey... Şimdi esas dağıldık aslında ama konumuz şeydi. Normal bilinçle felsefe... Felsefi bilinç arasındaki ayrımı görmeye çalışmak. Çünkü normal bilinç, yani gündelik bilincimizin şeyinde kalırsak, alanında kalırsak felsefede şey yapamayacağız. İşimiz zor olacak. Ve o yüzden o şeyi yani normal bilinçten felsefi bilince bakmaya başlamamız lazım. Yani o uygulamayı yapmaya başlamamız gerekiyor ve onun İlk adımı soyut kavramı düşünmek. Soyut kavram dediğimiz şey soyulmuş ve her şeyden soyulmuş. Sadece kendisi kalmış bir kavram. Bunu şey yapıyoruz değil mi? Geçen hafta konuştuk. Şimdi 15 kadar yeni arkadaşımız var. O yüzden bir tekrar yapıyoruz ve soyut kavram elde ettiğimiz zaman bakın şimdi bunun anlamı şu. Soyut olma. Başka hiçbir daha öte ayrışmaya uğramasın, o gereksiz ya da olanaksız olması. Yani soyut olan, yalınlaşmış olan, yalın olarak bildiğimiz şey, karmaşık olanın tersi değil mi? Ve bu daha öte şey yapmaz, ayrıştırılmaz. Yani mesela sodyum ve klor, tuz alırsak, sodyum klor, bunu çözümlersek, tuzu çözümlersek ne olur? Sodyum ve klora ayrılır. Ve burada sodyum ve klora ayrıldıktan sonra yalına ulaşmış oluyoruz ve sodyum başka elementlere çözülebilir mi? Ayrıştırılabilir mi?
Hayır.
Ayrıştırılmaz. Yani o anlamda bir yalınlık şey. Kavramın durumunda olan şey de bu. Kavram daha öte ayrıştırılmayacağı bir noktaya geldiği zaman ona soyut diyoruz. Şimdi bu kavram durumunda geçen hafta bunu evvelki hafta ele alırken gördük. Aslında kavram bu yalınlık durumunda bile şey değil. Yalın değil. Şimdi soyut kavram dediğimiz şey bu. Başka her şeyden koparılmış, kendi başına duran kavram. Bunlarla düşünmeye başladığımız zaman, bir dakika, bunlarla düşünmeye başladığımız zaman analitik düşünce düzlemindeyiz ya da soyut düşünce düzlemindeyiz ve felsefenin bir koşulu bu. Yani felsefenin tümü değil. Ama felsefe için soyut düşünce düzlemine gitmemiz gerekiyor. Orada kalacak değiliz. Ama analitik düşünceye gitmemiz gerekiyor. Analitik felsefeyi bilenler biliyorlar. Yani orada diyalektikle pek bir benzerlik yok. Ama diyalektiği bilenler hemen bağlayacaklar. Diyalektik düşünce şey değil. Kendinden başlayan bir düşünce değil. Diyalektik düşünce...
Affedersiniz, bu soyutun karşılığında somut mu olur?
Soyadın karşısında tabii ki somut.
Emre'den güzel şimdi verdiği mesela soyut dediniz. Sodyum soyut diyorsunuz. Tuz sodyum artık.
O somut ona göre.
Ben kimyacılar olduğum için biraz daha aşağı iniyorum. Sodyum artık, klor eşit dediniz ki tuz.
Evet.
Buna ayrıştırdığım zaman sodyum da klor ayrışıyor. O da sodyum da soyulmuş. Yani bence sodyum somut bir şey.
Ama şunu söyledim ben dikkat ettiyseniz sodyum başka elementlere ayrışmaz dedim.
Sodyum klor bir somut bir şey, o da somut. İşte somut. O kavramı ben
derim
ama ayrışmıyorum.
Somut kavramı.
Anlamı açısından
yalın ayrıştırılamayandır. Yani şimdi tamam doğru ben o söylediklerinize katılıyorum. Yani somut. Evet.
Somutu elle tutulur bir şey olarak aldıkları.
Öyle alıyorlar. Tabii öyle de alınabiliyor. Örnek
ver.
Somutun iki anlamı var. Bir şey da somut fiziksel olan. İki ise ne olan? Soyutun karşıtı. Yani birleşimli. Yani ilişkili ya da şey diyelim daha oralara karıştırmamak için kapsamlı. Yani kapsam aslında bunlar şimdi şey biraz konsantre olursanız takip edebileceksiniz. Yani somut olan birleşimli olan dedik sentetik dedik. Yani sentetik. Sodyum klor bir sentez. Tuz. Sofra tuzu bildiğimiz tuz bir sentez bu. Neyin sentezi? İki yalın elementin öğenin sentezi ve o bir sentetik ya da bir bileşimli diyoruz Türkçe'de. Bileşik değil, kompozit değil. Composition, bileşim demek falan. Yani o sözcüklerin nüanslarına dikkat edin. Onlara tam olarak uymaya çalışıyoruz. Şimdi
kavram yalın olduğunda dahi yalın değil.
Evet.
Yalın olduğunda dahi yalın olmaz.
Onu açıklayabilecek olan var mı? Var. Kavram.
Kavramı yalın olarak almak, ilişkisiz olarak almak, herhangi bir ilişkisi olmadığını bir an için söyleme hali. Ama onu yaparken bile bir ilişkili bir şeyden ayrıştırdığımızın farkında olarak onu yalınlaştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani yalın tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Yalın olmayanla birlikte ki onu diğerlerinden ayırıp yalınlaştırabiliyoruz. Dolayısıyla yalın dediğimiz anda bile aslında bir kompleks durum söz konusu.
Kavram belirlenim olduğu için aynı zamanda belirlenimi de
O kadar derine gitmeyelim. Çünkü yani şeydeyiz şu an. Çok eleman baştayız ve onları o zaman açmamız gerekecek. O yüzden değil mi? Yani şimdi oralarda olsaydık zaten sorun olmazdı. Söyle.
Yani yalını anlatabilmek için bir takım şeyleri ilişkilendirmeye meşgul musun?
Şimdi yalın, yani burada yalın açık düşünelim. Yalın sözcüğünün anlattığı şey karmaşın tersi. Yalın gerçekten yalın olması gerekir. O sözcük ötekine bağlı ama yine de o sözcüğün içinde bir takım gizli tuzaklar var falan gibi düşünmemek lazım. Yalın demek, yalın demek. Tamam. Ama sodyumun yalın olduğunu söylediğimiz zaman iş değişiyor. Çünkü sodyum yalın değil. Sodyum atomlara, elektronlara, protonlara, nötronlara... Tabii, somut bir şey. Ayrıca da fiziksel bir şey. O anlamda da somut.
Ama gene bu soruya
ve tam yanıtını alamadık. Alamadık, alacağız. Şimdi şöyle daha... Hem
kavram karşıtıyla bir olduğu için, karşıtı olduğu için kavramın nereden dönüştürmüş? Yani kavram saf yalın değil, karşıtı var her kavramın.
Yani her kavram
kendi
yalı mı var?
Kendi, evet. Peki, içermek ne demek? Kavramın
kendi özel özellikleri kavramı.
Biraz daha, bir saniye. Yani kavram karşıtıyla... Evet, yani o anlamda diyalektik zaten yalını karmaşıkla şey yapıyor, bağıntılıyor, birleştiriyor. Yani o şey... Ama işte bu, şimdi herkesin şey yapması lazım, bunu izleyebilmesi lazım. Ben ona çalışıyorum. Yani... Evet, şimdi izlemek için dalmamamız gerekiyor. Bir, ikincisi şey yapın, durdurun. Yani şunu aç, şurayı biraz daha açalım falan ya da yani başka tip şekillerde de girebilirsiniz.
Bir şey acaba? Mesela yalın deyince, mesela el diyelim ki örnek. El deyince biz böyle somut olarak el algılıyoruz. Ama elin içerisinde de damar şekilleriydi, işte kan yapısıydı, bakterilerdi, bilmem neydi. Bir sürü karmaşık dallara ayrılan anlamları da var. Yani içerdiği şeyler var. Bu olabilir mi acaba?
Yalın ayrıştırılamayan bir şey zaten. Ayrıştırılamadığında
ben bir örnek ver.
Bu da bir saniye. Galiba yani burada karışıklık şeyden geliyor. Kavramsal düşünceyle öte tarafta şey. Fiziksel şeyleri düşünmemiz. Yani bir elin yalın olduğunu söylemek şey değil. Sodyumdan falan girince doğal olarak fiziğe girdik. Ama fizik şeyden farklı. Kavramsal düşünceden ve yani ele geldiğimiz zaman ya da başka herhangi bir cisme geldiğimiz zaman onu yalın olduğunu söyleyemeyiz. Bu onlar hepsi bileşik. Bizi ilgilendiren şey o bileşiği oluşturan yalınlar ya da yalının kendi. Yani yalın ve bileşiğin bir arada olmaları. Bir de kavram. Şimdi yani el aslında şimdi felsefe ve sıra, şey normal bilinç düzlemi arasındaki ayrım şeyde görünüyor. Yani eli düşündüğümüz zaman onu resimsel, fiziksel bir şey olarak düşünüyoruz ve karmaşık bir şey olarak düşünüyoruz. Ama özdek diye bir kavramı ya da insan kavramını ya da yaşam kavramını düşündüğümüz zaman orada şeyi düşünmüyoruz. Yaşam kavramını düşündüğümüz zaman yaşayan bir varlığı düşünmüyoruz. Açık mı? Yani işte... cisim kavramını düşündüğümüz zaman şeyi düşünmüyoruz. Şu ya da bu cismi düşünmüyoruz. Cisim olarak cismi düşünüyoruz ve orada kalmayı yapabiliyorsak tamam. Felsefeye hazırız demektir. Ama orada kalamıyorsak ve o bize yani daha fazla somutlaştırma gereksinimi duyuyorsak, resimselleştirme gereksinimi duyuyorsak o zaman onu biraz eğitmemiz gerekiyor o şeyi. Yani cisim dendiği zaman şeyi düşünmeyeceğiz. Şu ya da bu cismi düşünmeyeceğiz. Tabii ki düşünebiliriz ama kavramın ondan ayrımını bileceğiz. Yani devlet dendiği zaman, felsefede biz devleti inceleyeceğiz.
Yalın mı hocam devlet?
Şimdi kavram bu şekilde düşünüldüğü zaman, yani aslında şeyi biliyoruz artık, yalın olması olanaksız ama yine de yalından söz ediyoruz ve devleti düşündüğümüz zaman belirli bir devleti de düşünebiliriz ama o ayrı bir konu. Yani bizim esas da öğrenmek istediğimiz şey devlet olarak devlet. Çünkü yani belirli devletleri düşünürsek işte İskenderun İmparatorluğu bir devletti. Bolşevik Rusya ya da Sovyetler Birliği bir devletti. Çin bir, Osmanlı bir de. Bunların her biri devlet. Ama bunların her biri bana devlet kavramının ya da devletin gerçeğinin ne olduğunu söylemiyor. Yani klasik felsefe şeyi kabul ediyor. Böyle belirli devletlerin, pozitif devletlerin dışında bir de devlet kavramı var ve bu şeylerin hiçbiri, var olan devletlerin hiçbiri o şeyle bir değil. Devlet özelliği var. Yani şimdi bir devlet aristokratik olabilir, bir başkası demokratik olabilir, bir başkası tiranlık olabilir. Tiranlığı bile devlet olarak kabul edersek. Bunların her biri değişik özellikler taşıyor ve o yüzden onlara bakarak şey diyemeyiz. Devlet tiranlıktır, devlet aristokrasidir, devlet demokrasidir diyemeyiz. Eğer tikellerden ya da ferevenlerden biz kavramı düşünmeye yönelirsek o zaman kavram şey yapacak. Herkes de değişik, yani herkesin devlet değişik anlamlar taşıyacak falan. Bir evrensel devlet kavramı olmayacak ki işin gerçeği bu değil.
Zaten devlet beynin yarattığı bir şey. İnsanın ihtiyacından kaynaklanan bir kavram. Şöyle ki bir çocuk özellikle anne şefkatini devamlı özlemi içerisinde bütün insanlar.
Burada şimdi güzel doğru bunlar ama özel olarak devlet değil konumuz. Devlet bir örnekti, kavram, soyut kavram ve bunun şeyi pozitif ya da reel şeyleri, yansımaları diyelim. Yani onu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi felsefede kavramı düşünürken, devlet kavramını düşünürken ilkin onu işte şu gereksinimden ya da bu gereksinimden falan, şu gerilimden, şu sınıf geriliminden ya da bu işte başka devletlerden, halklardan. Yani bunlar şey, tabii ki bağlantılı noktalar ama soyut kavram dediğimiz şeyi düşünmek için ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece o kavramı düşünüyoruz. Devlet. Tarihselleştirmiyoruz. Tarihselleştirebiliriz. Yani felsefe bize şeyi tarihe gitmeyin demiyor. Tam tersine yani. Felsefenin kendisi tarihe gidecek. Ama bu tarihe gitmeden önce, yani tarihin edimsel tarihe, reel tarihe gitmeden önce o kavramlarınızı bileyin, onları sağlamlaştırın, öyle gidin. Yoksa tasarımlarla tarihe bakarsanız, olaylara bakarsanız sadece şey yaparsınız, kişisel, öznel yorumlar yaparsınız. Yani ben şimdi devlet kavramını yanlış kullanıyorsam ya da yanlış biliyorsam, yani örneğin devletin özgürlükken ben devleti her durumda baskı aracı olarak biliyorsam, tarihe baktığım zaman ona göre bakacağım. Mesela Chomsky, Noam Chomsky'nin devlet tanımı şey, anarşist bakış açısına göre. Yani onun için her devlet ya da her hükümet şey, halkın düşmanı. Dolayısıyla ona göre realitelere bakıyor ve orada hiçbir zaman halkları şey yapmıyor, sorumlu ya da suçlu görmüyor. Her zaman hükümetleri ve devletleri suçlu görüyor ve o yüzden mesela Noam Chomsky şeyi kabul edemiyor. Kamboçya'da Pol Pot'un, Kızılkümerlerin şu kadar ya da bu kadar insan öldürdüğünü kabul edemiyor. Ondan Amerikan emperyalistleri sorumlu diyor. Çünkü anarşist bakış açısına göre o devlet hiçbir zaman şey olamaz, haklı olamaz, hiçbir zaman özgürlük olamaz. Aslında tam tersine her zaman baskıcı olmak zorunda bir anarşistin bakış açısından. Anarşisti bu sonuçlarından dolayı şey yapamayız, eleştiremeyiz ya da çürütemeyiz. Yani onun eğer yanılıyorsa yanılgısı şeyde, devlet kavramının kendisinde yatıyor. Yani hükümetleri baskı araçları olarak görürse ve her hükümet şeydir, otoritedir ve işte halka baskı uygular. Böyle bakarsa realiteye, o zaman realiteyi ona göre anlayacak. Yani bizim merak ettiğimiz şey Chomsky haklı mı değil mi? Ya da Marx? Ya da bir başkası? Yani devlet kavramı ne? Çünkü bunların hepsi devlete değişik anlamlar veriyorlar. Değişik şeyler anlıyorlar devlet kavramında. Önemli olan şey devlet kavramlarının bu devlet tasarımlarının bu türlüğüne rağmen bütün insanlar için geçerli olan, ortak olan evrensel bir devlet kavramı var mı? Ya da ortak bir özgürlük anlayışı var mı? Özgürlük kavramı var mı? O yoksa o zaman sonsuza dek birbirimizle kavga edeceğiz demektir. Varsa o zaman bir şekilde onu bulup bu probleme, bu defteri kapayacağız. Yani bu kavga defterini, çekişme defterini. Çünkü devlet şey, insanlar arasındaki çatışmanın varlığının kanıtı ya da belgesi bir bakıma. Şimdi bu problemler zor problemler ve bunlar gördüğümüz gibi, yani bu Batı'da özellikle iyi düşünürler ve büyük düşünürler, önemli düşünürler diye bildiğimiz insanların da çözemedikleri şeyler. Yani o sorunun şeyini, ciddiyetini düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu niye böyle şey? Yani burada bir şeyi izleyeceğiz. Klasik felsefenin bakış açısını izleyeceğiz. Klasik felsefe dediğimiz şey. Rasyonalizm dediğimiz şey. İdealizm dediğimiz şey. Yani Platon'dan, Aristoteles'ten, Farabi'den gelen, Descartes, Hegel vesaire. O şekilde giden. Ve aynı zamanda bunun karşıtı olan bakış açıları var. Onları da ele alacağız. Yani görgücülerin ne dediklerini falan. Ve şeyimiz yok. Yani belli bir ideolojik ön yargımız ya da başka herhangi bir bağımlılığımız yok. Yani düşüncenin özgür olması gerektiğini şey yapıyorduk. İlke olarak alıyorduk ve bizi o özgürlükten engelleyecek, men edecek herhangi bir faktör yok. Eğer varsa o zaman felsefe yapamayız. Yani bunu da bunu geçersiz kılan koşullar olarak din ve ideolojiyi getiriyorduk. Din kendini felsefenin ya da bilginin üstüne koyuyor. Çünkü hiçbir şekilde sorgulayamayacağımız bazı şeyler var dinde. Felsefeyi kilitliyor, bağlıyor o yüzden. Dinle birlikte felsefe yapmaya çalıştığımız zaman skolastizme dönüyoruz ve skolastizm en azından şey, görünürde felsefe ama gerçekte değil. Çünkü düşüncenin özgürlüğünü şey yapıyor, reddediyor. Yani dinsel bir dogma varsa o artık Tanrı'nın bildirişi olduğu için sorgulanamaz. Orada felsefe bile boyun eğmek zorunda. Böyle felsefe yapılmaz. İdeolojide de aynı şeyler var. İdeoloji de baştan bir takım ilkeleri kabul ediyor ve onları sorgulamıyor. Yani bu demek değil ki biz felsefe yaparken bütün inançlarımızı, değerlerimizi bir tarafa atalım. Hayır, atmayalım çünkü yani onlarsız yaşayamayız. Ama felsefede en azından her şeyin sorgulanması ve tanıtlanması gerektiğini kabul edelim. Burada tanıtlamadan söz ettik. Yani tanıtlama bu şeyin felsefenin alanına girmek için zorunlu olan şeydi. Tanıtlama, ispat etme. Onun yöntemini bu çalışmanın içinde şey yapacağız, anlayacağız. Yani biz çok bir seferde vermek çok kolay değil. Ama tanıtlama olmadan felsefe olmuyor ve felsefe şimdi tanıtlamanın soyut kavramla falan, yani bütün bunların bağlantısını göreceğiz zaman içinde. Çünkü biz felsefede bilgi istiyoruz. Yani felsefe dediğimiz şeyi sırf laf olsun diye yapmıyoruz. Ya da asıl niyetimiz şey felsefe yapmak değil. Asıl niyetimiz bilmek. Kendimizi bilmek. Niye varız? Tarih nedir? Varoluşun anlamı nedir? Bu geçici midir falan. Yani o şeyi amaca uygun bir yöntem kullanmanız gerekiyor. O da amaç kadar, eğer amaç yüksekse o yöntemin de o yüksekliğe denk düşmesi gerekir. Yani işleyen bir şey olması gerekir. Ve felsefi yöntemi görgül bilimlerin yönteminden ayırmıştık. Yani bunlar çeşitli şeylerde var bu sitede, yerlerde. Onları hepsini sık sık kısa kısa şey yapıyoruz. Tekrarlıyoruz bütün çalışma boyunca ama yani ama çok her seferinde çok uzun ayrıntılı olarak şey yapamayacağız, ele alamayacağız. Yani felsefi yöntem dediğimiz şey, felsefede kullanacağımız yöntem şeyden daha iyi olmalı. Görgül bilimlerden daha iyi olmalı. Görgül bilimler dediğimiz şey fizik, matematik, kimya, biyoloji, toplum bilim vesaire. Yani bunlar bilim. Bunlar safsata değil. Ama bunlarda yöntem sorunları var. Ve o yöntem sorununu şöyle açıklamıştık. Tanıtlama eksikliği var. Dolayısıyla bilgi eksikliği var. Yani görgül bilimler aslında en sonunda bilgilerinden kuşku içinde kalmak zorundalar. O yüzden olasılıkçılık, bu indeterminizm falan çok popüler oldu şeyde 20. yüzyılda. Çünkü yani doğru, görgül bilimler öyle bir yöntem izliyorlar ki, yani kısaca görgül bilimlerin yöntemi şeyde, deneyime bakmak, gözleme bakmak ve oradan evrenseller, yasalar çıkarmak. Çünkü başka bir şeyi yok, yöntemi yok. Yani görgül bilim tabii ki düşünüyor, fizikçi, matematikçi. O da yani fizik yaparken de matematik yaparken de düşünüyoruz. Ama o düşünce şeye benzemiyor. Felsefi düşünceye benzemiyor. Kavramsal düşünceye benzemiyor. Ki aslında gerçekten fizikte ya da matematikte kavramlardan başka bir şey kullanmıyoruz. Bakın, bu abartma değil. Kavramlardan başka bir şey kullanmıyoruz fizikte. Kullanıyor muyuz? Yani görgücüler diyorlar ki kavramlardan başka şeyler de var. Hayır, hiç kavramlardan başka bir şey yok. Fizikte kullandığımız her şey kavram. Ve kavram demek, us demek ve yani fizikte biz kendi usumuzla uğraşıyoruz. Kimyada ya da başka bilimlerde. Ve orada görgül bilimlerin yapamadığı şey, o yapılması gerekeni, yani şeyi göremiyorlar. Bir yerde kendiliğinden çalışıyor us görgül bilimlerde ve feştirmeye dediği zaman görgül bilimci onun öyle olduğunu deneylerle, gözlemlerle, ölçümlerle sınıyor ve doğruluyor. Tıpkı Pisagoras'ın dik açılı üçgenin kenarlarını ölçerek o bağıntıyı doğrulaması gibi. Yani tam olarak öyle değil mi? Feştirmeya ile Pisagoras'ın teoremini alalım. Yani evrensel gerçek mi kuvveti ve Pisagoras'ın teoremi, ikisi de biri geometriden biri fizikten. İkisi de doğru. Yani öyle görünüyor diyoruz bir süre sonra. Çünkü şey var. Pisagoras'ın teoremi durumunda ölçmediğimiz üçgenlerde o bağıntı geçerli olacak mı? Böyle bir soru anlamlı görünüyor mu? Ya da evrensel yer çekimi yasası denemediğimiz cisimler açısından da geçerli mi? Newton bundan emin olmadığını söylüyor işte. O şey var, onun yasası galiba. Yasalarından biriydi. Yani onun alıntısı var. Çok net olarak. Çünkü ben kendim çevirdim biliyorum. Newton şey diyor. Yani bu şu kadar cisimle, değişik cisimlerle deney yaptım. Hepsi bıraktığımda yere düşüyordu. Pamuk, mantar, altın, her neyse her şey. Yani yapabildiği her şeyle yapmış. Ve şimdi görgü biliminin şeyi bu. Zaafı bu. Zayıflığı buradan geliyor. Yani deniyor ve denemelerine dayanarak bir yasa türetiyor. Bu biraz şey bir yöntem. Yetersiz bir yöntem. Yani şimdi çünkü geometride de aynı şey vardı. Hiçbir fark yok diyorum. Geometride 1000 tane üçgeni ölçüp o a kare artı b kare eşittir c kare bağıntısını bulduysanız artık ondan sonraki bütün üçgenlerde de o bağıntının çıkacağını biliyoruz diye düşünebiliriz değil mi? Bundan ne kadar, bu çok sağduyulu bir şey ve bu muhtemelen şey çürütülmeyecek. Yani bütün dik açılı üçgenler Pisagoras bağıntısını doğrulayacaklar. Koptuk mu?
Yok.
Gayet güzel ama.
Evet.
Ya bu şekilde düşünürsek hiçbir şekilde kanunlara, kurallara varamayız. Yani hani her şeyi denemeye karar veremeyiz belli kurallara.
Doğru.
Ya burada felsefenin para tutmak için de söylüyorum bilmediğim için. Mutlak doğrulardan bahsettiğim.
Evet.
Birbirimize etkileşici bir takım şeylerden bahsettiğim. Sonuç mu çıkarıyorum?
Evet, şimdi bu çok doğru bir çıkarsama. Yani görgül yöntem zorunlu yasalar türetemez diyelim, çıkarsayamaz. Değil mi? Bunu yani eğer gerçekten yasalar fenomenlerden, tek tek durumlardan yapılan genellemelerse o zaman bunu söylememiz gerekir.
Bizim hayatımız hep o kuralların yokluğunu şeyler üzerinden devam ediyor şu anda. Yani bunların yanlış olduğunu da söyleyemeyiz.
Yanlış olduğunu söyleyemeyiz ama doğru olduğunda yani olası olduğunu söyleyebiliriz.
Ya mesela kurallar teknoloji falan geliştiriyor.
Tamam.
Her şey sıkıntıda ilerliyor
yani. Evet.
Onun için onların yanlış yani doğruluğunu gösterebilirim.
Peki. Peki şöyle bir şey var. Şimdi Pisagoras İsa'dan önce 600 yılında yaşadı ve o şey üçgendeki bağıntıyı biliyordu. Ondan önce de biliniyordu o bağıntı. Ve o üçgendeki bağıntı, yani Pisagoras bağıntı, o bağıntı, onun adını taşımıyordu tabii o zamanlar. O bağıntıyla tapınaklar yapılabiliyordu ya da piramitler yapılabiliyordu. Çünkü örneğin bir o şeyle üçgendeki bağıntıdan yararlanarak şey yapabiliyordun. Yani belli yükseklikleri daha onları yapmadan, inşa etmeden tasarlayıp ölçebiliyordun. Yani şimdi orada da tam dediğin gibi tıkır tıkır gidiyordu her şey. Yani tapınaklar yapılıyor, çökmüyorlar. Piramitler yapılıyor, sağlam bir şekilde yapılıyor. Yönleri falan her şey böyle neredeyse milimetrik olarak yapılıyor. Çünkü geometri var ellerinde. Pisagoras neden şey yaptı, saplantı haline getirdi o şeyi, tanıtlamayı? Bant. O soru çok önemli, nasıl anlatabilirim? Yani şimdi eğer bugün yasalar var, doğa yasaları var, mekanik yasaları var, kimya yasaları var ve birçok şey var, ampirik bilgi var ve o bilgilerle biz teknolojiyi tıkır tıkır işletiyoruz. Bombalar yapıyoruz, köprüler yapıyoruz, otobanlar yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz değil mi? Aynı şekilde Mısırlılarda ve Yunanlılarda o geometrideki görgül şeyleri, kuralları, kural diyelim ama Pisagor kuralı ya da dik açılı üçgendeki kural, o kuralı bilerek şey yapıyorlardı. Onlar da kendi teknolojilerini uyguluyorlardı ve çok güzel şeyler yapıyorlardı. Durumlar benziyor. Yani iki kültür durumunda da şey var, kurallar var, bilimsel kurallar ya da yasalar var. Ama bunlar iki durumda da şey, görgül. Çünkü yani %100 işler diyebileceğimiz şeyler değil. Şimdi soruyu anlatabilmeye çalışıyorum. Pisagor. Yani Pisagor niye uğraştı? Niye? Ha?
Yani bunlar şu anda istiyor ama bunların kesin doğru olduğunu göstermez.
Evet, işte iş. Doğru. Yani işlemesi doğru olduğunun kanıtı değil ya da
ama kanıtı var.
Ha? Yani
O bilgiler ona rağmen Pisagor hayır o bilgileri kullanıyorlar. Yani Sümerler kullanıyorlar ve Mısırlar da kullanıyorlar Pisagoras'tan önce. Ama Pisagoras ona rağmen orada bir eksiklik görüyor ve o eksikliği gidermek için onu tanıtlamak gerekir diyor.
Değişmiyor.
Yani ispat.
He? Evet, yani şimdi de şey var, eğer olasılıkla yetinecek olursak ya da olasılık diye kabul edersek bu bugünkü doğa yasaları bilgisine, o zaman Pisagor'un durumuna düşüyoruz. Yani tamam, sonuç veriyor. Yani yasalar şeydi, yanlış değiller. Pisagor o dik açılı üçgendeki şeyde, bağıntı da yanlış değildi. A kare artı b kare eşittir hipotenüsün karesi bağıntısı da yanlış değildi. Pisagoras da ciddi olarak onun yanlışlığından kuşkulanmadı. Ama yine de tanıtladı. Ve tanıtladığı zaman o bilgi oldu. Tanıtlamadan önce doksaydı, görüştü. Arada bu kadar büyük fark var. Yani f eşittir ma diyorsam ya da işte m1 çarpı m2 bölü uzaklığın karesi falan, bunları ben doğayasal olarak söylüyorsam ve de bunların tanıtlarını veremiyorsam, bilmiyorsam, onlar benim için bir görüş, birer görüş. Bana yakışmıyor. Yani insanın yeteneğine, insanın gücüne, onuruna, değerine uygun değil. Eğer insan gerçeği bilemezse ve orada var olan bir pekinliği ya da bilgiyi şey yapamıyorsa, elde edemiyorsa, o insan kendi kavramına uygun olmuyor demektir.
Peki bir şey sorabilir miyim? Bu kanıtlanan, işte üçgende kanıtlanan kural kesin doğru mu? Yani bunca şey yapılıyor ama hala kesin doğru sayılabilir mi?
İşte şey, esas soru o. Yani bu şey, bütün felsefenin şeyi bu, hedefi bu. Yani kesin doğru var mı yok mu? Yani rasyonalistler kesin doğru vardır falan diye ön yargıyla çıkmıyorlar ama Descartes kesin doğruyu arıyor ve o kesin doğruyu şeyde buluyor işte. Neyde buluyor? Cogito ergo sum'da buluyor. Cogito ergo sum. Hatırlıyor musunuz Descartes? Yani her şeyden kuşku duyabilirim. Matematikten, fizikten, matematikten bile kuşku duyabilirim. Çünkü bir faktör beni manipüle ediyor olabilir düşüncelerimi. Düşüncelerim hepsi yanlış bile olsa, düşündüğüm olgusu yanlış olamaz. O zaman yani o çürütülemeyecek bir bilgi oluyor ve demek ki şey, yani çürütülemeyecek bir bilgi olanağı var. Bir rasyonalist bunu şey yapamıyor, reddedemiyor. Kuşkucu bakış açısı o şeyi, Cogito ergo sum'u sorgulayabilir mi? Sorguluyorlar. Yani ben gördüm, ona yönelik şeyler var. Niyetler var, yazılar falan da var ama pek anlaşılmıyor. Yani gerçekten de o kendi düşündüklerini, gösterebildiklerini görmedim. Yani bilginin çürütülmez olması gerekir, doğru olması gerekir ya da gerçek olması gerekir ve onun garantisi ya da olanağı tanıtlama. Evet?
Matematikçiler, pozitif bilimciler zaten zannediyorum kabul ediyorlar yani nokta var mıdır yok mudur, çizgi var mıdır yok mudur.
Nasıl kabul ediyorlar? Şimdi ontoloji ve epistemolojiye geliyoruz. Sıfır var mıdır, evet.
Var mıdır yok mudur, eksiyle eksiğini neden artırır? Yani matematikçiler de her şeyi bilmiyor ki.
Şimdi evet, yani matematikçiler o her bilim alanında şey var. İki görüşü de savunan insanlar var. Yani rasyonalistler var, kuşkucular var. İkisine biz bakacağız ve burada ikisinin de şu ya da bu iyidir, kötüdür demenin bir anlamı yok. Yani onu herkes kendi karar verecek. Önemli olan bizim iki tarafı da bilmemiz. Ve arada nüanslar varsa, daha ayrışık bir durum varsa, daha başka bakış açısı, yelpaze daha şeyse, yani zenginse, onlara da mümkün olduğu kadar girebilmek. Ama bilgi konusunda şeyimiz var. Yani kuşkucuların da şeyinde, rasyonelistlerin de ortak oldukları noktalar var. İşte tanıtlanması gerekir. Tamam. Ama bir taraf tanıtlanabilir diyor, bir taraf tanıtlanamaz falan diyor. Evet. Yani bizim amacımız şey, aynı zamanda kendi kafamızı da özgürleştirmek ve güçlendirmek o şekilde. Yani daha fazla insan olmak, daha hakkımızı, daha kendi kendimize olan hakkımızı daha çok vermek ya da kazanmak. Yani şimdi rasyonalistler çürütülemez gerçeğin ya da bilginin olanağını kabul ediyorlar. Bütün felsefe tarihinde bu böyle. Yani Platon'da, Aristoteles'te, Descartes'te, Hegel'de, Farabi'de, kuşkucularda adı üstünde yani bilginin her zaman kuşkulu olduğunu, dolayısıyla bilgi olması, yani kuşkulu olan bir şeye bilgi denemez. Eğer öyle düşünürsek o zaman bilgi olanaksız diyorlar görgücüler. O kuşku şeyden geliyor. Yöntemlerinden geliyor ve yöntemleri de gözlem yöntemiydi. Çünkü yani örneklere bakarak oradan yasa türetmek. O yöntem şey değil. Sağlıklı değil. Ara zamanımız geldi mi? 10 dakika vereceğiz ya da 15 dakika. Tamam, bir saniye o zaman, bir saniye. Hayır, felsefeci tam tersi. İki taraf da birbiriyle ilgileniyor. Yani ilgilenmeyenler ilgisiz insanlar. Onlar konudan bilerek öyle yapmıyorlar. Felsefeciler pozitif bilimlerle çok ilgileniyorlar.
Çoğu
matematikçiler. Matematik, fizikçiler de.
Birçok şeye, hani mesela siz fizikle ilgili bazı kuramlara hani felsefe açısından yaklaştığınızda böyle hani gözlemle birçok şey varılıyor fizikte. Ama evet, siz bunun felsefe açısından yaklaşıldığında çok havada kaldığını söylüyorsunuz.
Orada işte felsefenin yapması gerek, yani bizim istediğimiz şey, felsefenin değil, insanın istediği şey, o havada kalan bilgileri, kuşkulu olan bilgileri sağlam bilgiye çevirmek. Nasıl Pisagoras tanıtlamayla o bağıntıyı yok etmedi, tersine o bağıntıyı kurtardıysa, felsefede de, yani şimdi evrensel yer çekimi yasası, bu yasa işte görgülü olarak bulunan bir yasa. O yüzden yanlış değil. Ama o yüzden henüz bilgi değil. Yani onu kurtarmak için tanıtlamak gerekir. O demek istediğim şey bu. Yani ben tanıtlamış olduğumu söylemiyorum. Başkası. O felsefi tanıtlama nasıl yapılır, o ayrı bir şey. Ama Pisagor teoreminden, yani o dik açılı üçgen durumundaki o durumu şey yaparak onu temel alarak öteki teoremler içinde ya da kuramlar içinde ya da formüller içinde aynı çözüm olmalı dedik. O kadar. Fazla bir şey söylemedik. Yani Pisagoras'ın o kendi üçgeni için yaptığı şeyi daha sonra fizikte, kimyada. Yani mesela bir atom modeli var. Diyorlar ki atomun işte çekirdeğinde protonlar var, nötronlar var, çevresinde elektronlar dönüyor falan. Bu bir model. Bunun var olması için tanıtlanması gerekir. Tanıtlanması demek usa uygun olması, ussal olması demek.
Mesela bu da tam olarak tanıtlanamadan bunun üzerinden bir sürü şey yapıldı.
Yapıldı. Ama işte aynı eksikliği ben hissediyorum, sen de hissediyorsun, herkes hissediyor. Yani bu model şey değil, kuşkulu, olasılıkta kalan bir model ve bazı durumlarda çalışmayabiliyor. Yani o model eğer yanlışsa ve realiteden çok uzaksa, gerçeklikten çok uzaksa, o zaman ona dayanarak ben Ay'a bir adam gönderirsem ya da bir ne bileyim bir şey gönderirsem o hedefine gitmeyebilir. Yani ben belli bir noktaya göndermek istiyorum. 3, 5, 8 noktasına göndermek istiyorum mesela. O şeye gidiyor. 3, 5, 9 noktasına gidiyor. Bir derece sapıyor. Gidiyor. Ama bir derece sapıyor. O zaman pragmatik bakış açısı diyor ki bunun ne önemi var? Ya işte gitti. Yani 1 milimetre saptı. Bu şey mi? Us diyor ki niye saptı? Onu açıklar. Yani felsefe oradaki ayrım bir yerde felsefenin şeyini gösteriyor. Ya da bizim ussal eğilimimizi gösteriyor. Yani bu şey değil. Ukalalık ya da şeylik, ne derler ona? Aşırı titizlik falan. Evet, değil. Yani orada o gerçekten bir sapma varsa, o yasaya göre gitmiyorsa realitedeki durum, o zaman niye ben onu öğrenmeyeyim? Meraktan. Ayrıca ondan başka yararlar da çıkabilir. Yani felsefenin şeyi bu. Pisagoras'ı uyutmayan ya da yıllarca araştırmaya, düşünmeye yönelten şey oydu. Yani o kuşku payını oradan gidermesi gerekiyordu. Belki de 1999 doğru diyordu ya da sonsuzda. Yani o üçgendeki bağlantının dediğim gibi belki de işlemeyeceğinden kuşku bile duymuyordu. Ama yine de yetmedi o. Ve şey yaptı, tanıtlamasını yaptı. Tanıtlamasında şeyi gösterdi. Her zaman o üçgenler, kenarlar üzerine çizilecek olan şeyin, karelerin, iki karenin alanının hipotenüsün karesinin alanına eşit olduğunu, onu bir şekilde bütün üçgenler için geçerli olabilecek bir yolda gösterdi ve